Ayrım 34, sayfa 304. Emre'nin çılgın planlarına dair. Emre Karaca, HH'ye ikinci bir mektup yazmadı. E-postayla gönderdiği birinci mektupla yetindi. Çünkü daha tam olarak ne olduğunu bilmediği, yıkıcı, zarar verici eylemlerini yapmadan önce adamı huylandırmak istemiyordu. Her gece çeşitli öldürme yöntemleri üzerinde düşünmek, inceden inceye cinayet planları yapmak çok zevkliydi. Bir yandan da şu anda ne kadar çok insan birbirlerini öldürme planı yapıyordur diye düşünüyordu. Eğer her planlayan eyleme geçse, dünyadaki cinayetlerin sayısı yüz misli artardı. Çoktan beri kafasına yatan enfes bir cinayet yöntemi bulmuştu. Birisinin kulağına cıva dökersen hem ölüm kesinleşir hem de hiçbir iz kalmazdı. Tertemiz bir öldürme şekliydi yani. Hem de zarifti. Ortada gürültülü tabancalar, keskin bıçaklar, fışkıran kan, zehirden kıvranmalar, kusmalar falan yoktu. Sadece kulağa birazcık cıva ve güm, temiz, sessiz bir ölüm. İlk önce bu işin iki zorluğu olduğunu düşündü. Cıva bulmak ve HH'ye kulağına cıva dökecek kadar yaklaşabilmek. Sonra cıva bulmanın hiç de düşündüğü kadar zor olmadığını fark etti. Eski model derecelerde cıva vardı. Evlerinde de bunlardan bir tane bulunmaktaydı. Yani birinci engel gerçek bir engel değildi. Geriye kalıyordu ikinci engel, yani HH'ye yaklaşmak. Bunun da bir yolunu bulurdu nasıl olsa. Önce adamın adresini öğrenmeliydi. Bu niyetle amcasının oğlunun mobiletini ödünç aldı. Bir öğleden sonra adamın öğretmenlik yaptığı Akil Erdemir Lisesi'ne gitti. Dağılma saatine kadar oralarda oyalandı, simit yedi. Okul dağıldığında öğrencilerden epey sonra çıkan öğretmenleri gördü. HH yoktu aralarında. 10 dakika daha bekledi. 11. dakikada artık gitmeye hazırlanırken HH'yi gördü. Zayıf adamın kafasında kasket, sırtında pardesü, elinde ise eski mi eski içi dolu bir meşin çanta vardı. Çanta taşıyan omzu aşağı doğru sarkmıştı. Adam yıpranmış ayakkabılarını sürüyerek caddenin karşısına geçti, ona doğru yürüdü, burunun ucundan geçerek biraz ilerideki otobüs durağına gitti. Beklerken pardesüsünün cebinden çıkardığı kitabı okumaya başladı. Sonra diğer yolcularla birlikte tıklım tıklım dolu mavi otobüse itişe kakışa bindi. Emre otobüsü izledi. Mobilet sayesinde otobüsle arasına hiçbir araba giremiyordu. Tıkalı kavşaklardan, tıklım tıklım dolu duraklardan geçtiler. Adam 5. durakta indi. Caddede 100 metre kadar yürüyüp bir sokağa saptı. Orta halli insanların oturduğu alçak gönüllü apartmanlardan birine girdi. Emre aradan bir süre geçince mobileti bahçe duvarına dayayıp içeri süzüldü. Sokak kapısındaki zilde yazan H. Hisarlıgil ismini gördü. Adam 8 numaralı dairede oturuyordu. Hava gazı ve lahana kokan apartmandan içeri kaydı sessizce. Antre boyasız ve karanlıktı. Merdivenler kara mozaikti. 8. daire 3. kattaydı. Arkaya bakıyordu. Diğer kapıların önünde bir sürü ayakkabı birikmişti. HH'lerde ise sadece bir paspas vardı. Kahverengi kapıda göz deliği bulunmadığını fark etti. Zaten omuz vursan yıkılacak durumda eften püften bir kapıydı ama kapı devirmekle olmazdı bu iş. Eve sessizce girmek, kulağına cıva dökmeden önce adamla konuşmak, haklılığını kanıtlamak istiyordu. Ne var ki bunun için ince bir plan yapması gerekiyordu. Adamın karısı ve çocukları ne olacaktı? Onların evde olmadığı bir zamanı nasıl bulacaktı? Başka bir mekan da aklına gelmiyordu. Okulda konuşamazdı onunla, otobüste de olmazdı. Yaya olarak yanına gitse, konuşmaya başlasa ne anlatabilirdi ki? Hem kalabalık içinde yanında yürümekte olan bir adamın başını büküp kulağına cıva dökmek de olacak iş değildi. İlk zamanlar pasta formülü gelmişti aklına. Parlak bir fikirdi doğrusu. Eczaneden alacağı fare zehrini sıvılaştırarak İstanbul pastanelerinin o gösterişli bol kremalı pastalarından birinin içine enjekte etmek ve sonra o pastayı bir aile yakını göndermiş gibi bir doğum günü, bayram, yılbaşı münasebetiyle eve götürmek. Aslında çok kestirme, tehlikesiz, pırıl pırıl bir cinayet olurdu bu ama buradaki problem adamın ailesiydi. Çoluk çocuk bir katliam yapmaya niyeti yoktu Emre'nin. Sevinçle bir pastanın başına üşüşmüş neşeli çocuklar ve günahsız bir kadın geldi gözünün önüne. Hem adamla konuşamamış olacaktı. Bu da işine gelmezdi. Ona gereken şey HH ile tartışmak, onun cehaletini, zalimliğini, edebiyata verdiği zararı kanıtlamak ve bunun için cezalandırıldığını anlayarak pişman olmasını, hatta gözyaşı dökerek af dilemesini sağlamaktı. Emre akşam karanlığı çökerken sessizce o binadan çıkıp mobiletle İstanbul akşamüstünün çıldırtıcı trafiğine karıştı. Tıkalı trafikte mobiletle yanlarından geçtiği otomobillerdeki gergin yüzleri fark etti. Otobüslerin camlarına başlarını dayamış, umutsuz gözlerle dışarıya, karanlığa bakan yorgun insanları gördü. Bu insanların kaçı bir başkasını öldürme planı yapıyordur diye merak etti. Bir süre beklense zaten kendiliğinden ölecek olan insanları biraz daha erken öldürmek belki saçma bir şeydi. Yine de böyle planlar yapmak, ayrıntılar üzerinde çalışmak insanın kanını tutuşturuyordu. Emre Karaca o geceyi bu planları geliştirerek geçirdi. Ertesi gün bu kez mobiletle değil iki otobüs değiştirerek HH'nin oturduğu evin önüne gitti. Zamanı iyi ayarlamıştı. Adamın aynı pardesü, aynı çanta, aynı kasket ve aynı yorgunlukla apartmana girdiğini gördü. Binaya başka girip çıkanlar da oldu ama hiçbiri o adamın çocukları ya da karısı olabilecek yaşta değildi. Ertesi gün oraya tekrar gidip de adamın içeri girdiğini gördükten yarım saat sonra Emre apartman merdivenlerini çıkıyordu. Otomat ışığını yakmadan sessizce çıktı, cep telefonunun ışığıyla 8 numarayı buldu. Başka dairelerden televizyon sesi, tabak çanak çıkırtısı, konuşmalar geliyordu. 8 numaradaysa tıs yoktu. Kulağını kapıya dayadı, bir süre içeriği dinledi. Hayır, hiç ses yoktu. Ev sessizliğe gömülmüştü. O sırada alt kattan birileri dışarı çıktı, otomat ışığını yaktılar. Emre bekledi. Gürültüler kesilip apartman kapısı kapandıktan sonra yine sessizce merdivenlerden aşağı kaydı. Dışarı çıktığında apartmanın arkasındaki boş arsaya giderek 8 numara olduğunu tahmin ettiği daireyi izledi. Bir tek ışık yanıyordu. Bir süre sonra o ışık da söndü. Emre'nin okuma lambası olduğunu sandığı zayıf, mavimsi bir ışık kaldı sadece. Emre o gece HH'nin hayatını düşündü. Evde ondan başka kimse olmadığına göre karısıyla çocukları ya seyahatteydi ki okul mevsiminde buna pek olanak yoktu, ya da ayrı yaşıyorlardı. Adamın yürüyüşünde, halinde, tavrında, eve genellikle eli boş gitmesinde, bakkaldan aldığı şeylerin de pek küçük torbalara konmuş olmasında tek başına yaşayanlara özgü bir hava seziliyordu. Hiç aile babası gibi değildi HH. Emre bu adamın hayatını daha iyi incelemek, ailesine ne olduğunu öğrenmek için büyük bir merak duymaya başlamıştı. Gündüz bununla uğraşıyor, geceleri ise bala düşmüş sinek gibi bir türlü kurtulamadığı cinayet planları üstünde çalışıyordu. Aklına birçok yöntem daha gelmişti. Yine de şu ana kadar kulağa cıva damlatmaktan daha üstün bir öldürme şekli bulamamıştı. Ne var ki adama karşı tuhaf bir şeyler, çekim mi ne denilebilir bilemiyordu, duymaya başlamıştı. Bunların sempati, empati falan gibi kavramlarla hiç ilgisi yoktu, olamazdı da. Belki de HH'nin hayatındaki en önemli ikinci kişinin kendisi olduğu gerçeğiydi onu heyecanlandıran. Hem de adam onu tanımamasına rağmen. Bir insanın hayatındaki en önemli kişi kim olabilirdi? Elbette anası, değil mi? Onu doğuran kadın, hayat veren kadın, emziren, büyüten kadın. Peki en önemli ikinci kişi kim olabilirdi? Bu hayatı onun elinden alan, son nefesini vermesini sağlayan kişi değil mi? İşte HH'nin hayatındaki en önemli iki kişi internet kayıtlarından ulaştığı kadarıyla Mahmure Hisarlıgil denen, yaşayıp yaşamadığını bilmediği mahzun bakışlı kadınla Emre Karaca'ydı. Acaba bu müthiş düşünce miydi Emre'nin ayaklarını o mahalleye yönelten? Bundan dolayı mı HH'nin evini gözleyip duruyor, durakta onun elinde gördüğü kitabı okuyor, bir çeşit onun hayatını yaşamaya çalışıyordu? Dertlerinden bir kaçış mıydı bu? Düşünülmesi gereken şeyleri düşünmeme çabası mı? Yoksa onca barışçıl düşüncelerine karşın yüreğinde içten içe yanan, damarlarında gizli gizli akan bir şiddet tutkusu mu? Hayır, hayır. Böyle değildi durum. Aklı hemen bir kenara attı bu kuşkuyu. HH'yi cezalandırma isteği kişisel bir şey değildi. Yazarların, tarih boyunca karar alıcıların elinden çektiği dertler için onların suratlarına bir tokat atma arzusundan kaynaklanıyordu. Yoksa barışseverliğinden hiçbir kuşkusu yoktu Emre'nin. Karıncayı bile incitemezdi. Çünkü hiçbir karınca kötü değildi. Yeryüzünde toplam ağırlığı en fazla olan canlılardı karıncalar. Buna rağmen bu büyük gücü hiç kimseye zarar vermek için kullanmazlardı. Özellikle yazarlara karşı. Nihat'la Gül'e dair. İyi oldu diye düşünüyor güvenlikçi Nihat. Sporu abartarak sahip olduğu kaslı gövdesiyle otelin içinde dışında tur atar, tehlike yaratabilecek bir şeyler olup olmadığını anlamak için her yeri büyük bir dikkatle gözlerken. İyi oldu. Allah'tan Zehra'nın merhametli biri de o gariban çocuğu bıraktı. Yoksa karakolda çok döverlerdi oğlanı. Hem kim bilir kaçıncı vukuatı bu. Yazık. Su testisi su yolunda kırılır. Bu oğlanı da ya içeri atarlar yakında ya da bir yerde ırzına geçerler. Sokak çocukları denen çocuk ordusunu biliyor Nihat. Onlarla birkaç kez karşılaşmıştı da. Kendi canlarına hiç değer vermedikleri için tehlikeli olabiliyordu bunlar. Bir kısmı tiner, bali çekerdi. Bir şey yediklerini gören olmazdı. Kavruk, esmer, göğüsleri içe çökük, çöplüklerden fırlamışa benzeyen olanlardı. Daha geçenlerde üçü beşi bir olup talihsiz bir komando yüzbaşısını öldürmüşlerdi Beyoğlu'nun karanlık arka sokaklarında. Tehlikeli bir ün yaptıkları için de çoğu kişi bunlardan çekinip aman başıma bir şey gelmesin diye ceplerinde hazır tuttukları beşlikleri, onlukları, yirmilikleri çıkarıp verirlerdi. Nihat'ın geçen yıl çok zevk alarak okuduğu bir kitapta o hayatların derinine giriliyordu. Kitabın adı Allah'ın Askerleri'ydi. Yazar bir süre bu çocuklarla yaşamış, onlarla düşüp kalkmış, her birinin akla ziyan hikayesini yazıya geçirmişti. İnsan bunları okuduğu zaman içi bir tuhaf oluyor, onları tehlikeli yaratıklar olarak görmekten çok hallerine üzülüyordu. Oysa yazar hiç de acındırmıyordu bu çocuklara. Anlatma biçimi acıklı şarkılara, acıklı yazılara, acıklı şiirlere benzemiyordu. Bu da daha çok çarpıyordu okuyanları. Mesela Nihat o kitabı okumamış olsaydı, ufaklığa daha sert, daha farklı davranırdı. En azından eşek sudan gelinceye kadar bir güzel döverdi. Ama şimdi bunu yapamıyordu işte. Bu yüzden o merhametli Zehra Hanım'ın çocuğu salın demesi onun da işine gelmişti. Nasıl da kaçmıştı ufaklık, daha sözü ikiletmeden toz oluvermişti. Nihat çevresine göz gezdiriyor, ortalık sakin, davet sürüp gidiyor. Bir adamın karısını tokatlaması ve ufaklık dışında bir bela çıkmadı. Buna da bela denemez doğrusu. Ortalık böyle süt liman olduğuna göre Nihat işi bir süre arkadaşına bırakıp otelin üst katlarına çıkabilir. Onu oralarda gören olursa, ki çok düşük bir olasılık bu, devriye görevinde olduğunu söylemesi mümkün. Otelin tamamı onun sorumluluğunda değil mi nasıl olsa? Ama şu anda yüreği çarpıyor. Dudakları tuhaf bir heyecanın esintisiyle kıvrılıyor, nabzı boynunda atıyor. Askerdeyken çok söyledikleri bir türkü vardı. Bahçenin kapısını açtım, sanırsın cennete düştüm. Yar ile tenha konuştum, bir gül aldım yanağından. Asansöre yönelirken kelimesi kelimesine böyle düşünmemesine rağmen içinde cennete gidiyor duygusu var. Bunun nedeni adını andığında bile onu tir tir titreten, şimdi onu 642 numaralı odada beklemekte olan yâri, Gül'ü, Gonca Gül'ü, biraz önce telsizle haberleştiği, sanki odada düzeltilmesi gereken bir şey varmış da Gül'ün acele gitmesi gerekiyormuş numarasıyla bir dakika sonra buluşacağı, yanında bile hasretini dindiremediği sevdalısı, yavuklusu, dünyanın gelmiş geçmiş ve gelecek en güzel kızı. Bundan hiç kuşkusu yok Nihat'ın. Gül bu işte. Yüreği çarparak bomboş koridordan, insanın ayaklarının altında yumuşak bir duygu yaratan özel dokunmuş halılardan yürüyerek, iyi ayarlanmış gölgeli ışıklar arasından geçerek 642 numaralı odaya geliyor. Cebinden çıkardığı master anahtarla kapıyı açıyor ve antreden bakınca onu görüyor. Gül yatağın üstüne oturmuş. Pencereden vuran ışıkta bile o pembe esmer yüzü, kaplanı andıran bakışları, omuzlarına dökülen siyah ipeksi saçlarıyla Nihat'ın nasıl oldu da bu güzellik bana nasip oldu diye düşündüğü sevgilisi, ona göre güvercini, küçücüğü, her şeyi, Gül, onu görünce ayağa kalkıyor. İki adım yürüyor ama daha birinci adımını atınca sağa doğru en az 10 santim düşmüş gibi oluyor. İkinci adımında tekrar düzelip normal boyuna geliyor. Üçüncü adımında Yine sert bir biçimde daha kısa olan bacağının üstüne düşüyor. İki yanağı rakkase gibi sallanarak bir inip bir çıkarak yürüyor. Bir bacağı kalça çıkığından dolayı sakat. İki bacak arasındaki fark çok büyük olunca da böyle iki yana düşe kalka yürümesi kaçınılmaz oluyor. Nihat da ona doğru yürüdüğü için odanın ortasında kavuşup birbirlerine sarılıyorlar. Gül, epey uzun boylu olan Nihat'ı öpmek için uzun bacağının üstünde yükseliyor. Dudakları hasretle kenetlenirken yorulmuş olacak ki öteki bacağının üstüne düşüyor ve başı 10 santim aşağı kayıyor. Nihat, onu kolunun altından destekleyerek tekrar kaldırıp kızın iki ayağını yerden keserek hem öpmeye devam ediyor hem de kendi çevrelerinde dönüyor. Sonra aceleyle yatağa giriyorlar, birbirlerini soyuyorlar. O anda hayattaki en büyük sorunları giysileriymiş de bir an önce onları atınca cennete gireceklermiş gibi hızla hareket ediyorlar. Gül'ün çıplaklığı Nihat'ın başını döndürüyor. Göğsünden yükselen ıtır kokusu içini acıtıyor. Sonra ancak yakıcı bir tutkunun sağlayabileceği bir yoğunlukla birbirlerinin içinde yok olmak amacıyla çırpınarak sevişmeye başlıyorlar. Zevkten öte bir şey bu. Sanki iki ayrı gövde olarak yaşamaya dayanamıyorlar da zorla yapışmaya çalışıyorlar. Gül, otele oda hizmetçisi olarak girmişti. Bu tip otellerde o bölüme housekeeping diyorlardı ve Gül de bu sözü öğrenmişti. Çünkü bir misafirin kapısını çaldığı zaman bunu tekrarlamak zorundaydı. Bacağı sakat olmasına rağmen herhalde belirli oranda özürlü çalıştırma yasasına uygun olarak ilk başvurusunda işe alınmıştı. Ona da bu aklı Nihat vermişti. Kendisi Konstantiniye Oteli'nde güvenlik şefi olarak çalışacağına göre Gül'ü görebilmenin tek çaresi kızın da orada işe başlamasıydı. Bölümleri ayrıydı, gündüz görüşmeleri çok zordu. Akşamları ise Gül'ün işi bitiyor, nöbetçi kaldığı ender geceler dışında her akşamüstü eve gidiyordu. Nihat'a da sabahlara kadar yüreği yanarak onu düşünmek kalıyordu. Birbirlerini görmedikleri her an acı içindelerdi. Neredeyse fiziksel acı çekiyorlardı. Bu derece şiddetli bir sevda çekerken yapmaları gereken en akıllıca iş bir an önce evlenmekti. Onların da hayattaki tek istekleri buydu. Ne var ki bu garip hayatta her şey olabilirdi de bu evlilik olamazdı işte. Gül'ün yaşının Nihat'tan büyük olması sorun değildi. Daha doğrusu aşılabilecek bir sorundu. Asıl güçlük Nihat'ın sünni, Gül'ün alevi olmasıydı. İkisinin ailesi de aynı memleketten göçmüştü İstanbul'a. Gül'ün ailesi Maraş Alevilerinden, Nihat'ın ailesi de aynı şehrin Sünni kesimindendi. Aralarına kan girmişti. Yüzyılların hıncı ve nefreti 1978 Aralık ayında patlamış, Sünni dinciler Alevilerin evlerine, iş yerlerine saldırarak yakmışlar, yıkmışlar, 150 Alevi'yi öldürmüş, binlercesini de yaralamışlardı. 7 gün boyunca devam etmişti katliam. Gül, 5 aylık bir bebekti o tarihte. Evleri ateşe verilince annesi balkona çıkmış, içerideki alevler kendilerini yutmak üzereyken hiçbir çare bulamayınca kucağındaki bebeği aşağıya atmıştı belki kurtulur diyerek. Sonra da diğer çocuklarını kurtarmak isterken can vermişti. Gül'ün kalçası o zaman çıkmıştı işte. Ömrü boyunca sürecek sakatlık böyle başlamıştı. Sol kalçası ve kısa kalan bacağı sürekli ağrır, yaşanan trajediyi bir saniye unutmasına izin vermemek istercesine sızlar dururdu. 5 aylıkken olayları hatırlamasına imkan yoktu. Ne var ki o hatırlıyordu. Yangının boğucu dumanını, alevlerin yakıcılığını, annesinin çığlıklarını, yollardaki ölüleri, yaralıları, evlerdeki dehşeti. Belki de daha sonra bu konu çok anlatıldığı, basında sürekli okuduğu için bu katliamı yaşar gibi oluyordu. Şehri yakanlar, onca insanı öldürenler ceza görmemişler, af yasalarıyla ellerini kollarını sallayarak gezdikleri yetmiyormuş gibi bir de milletvekili olarak meclise girmişlerdi. Kurbanlar adına davaya müdahil olan 3 avukat da sonraki yıllarda öldürülmüştü. Onulmaz bir acıydı bu. Hiç kimsenin unutmasına olanak yoktu. Alevi aileler bu katliamın dehşetini atamıyordu üzerinden. Adaletin yerini bulmamış olması da ayrı bir yaraydı. Katillerin milletvekili yapılarak ödüllendirilmeleri, dokunulmazlık zırhına kavuşmaları içindi. Daha sonra Sivas'ta da tekrarlanacaktı aynı olay. 34 aydını Madımak Oteli'nde yakanlar ceza almadan kurtulacak. Bunların bir kısmı da aynı Maraş katilleri gibi dinci partiden milletvekili yapılacaklardı. Ülkenin düzeni buydu. Aleviler can verirdi, onları öldürenlerse meclise girerdi. Bütün bunların sonucunda Gül'ün ailesindeki babası, nenesi, dedeleri, üvey annesi, kardeşleri Maraşlı Sünni nefretini anlamak mümkün de elbette. Hele içlerine onlardan bir damat sokmak olacak iş değildi. Düşünülemezdi bile. Galiba kaçmaktan başka çareleri yoktu. Çünkü ailelerdeki nefret karşılıklıydı. Nihat'ın ailesi de Alevilerden nefret ediyor, onlara kızılbaş diyerek olmadık iftiralarla yükleniyordu. Nihat kaç kez babasına, dedesine karşı çıkmış, Alevilerin bu ülkenin en namuslu insanları olduğunu söylemeye çalışmıştı ama dinleyen kimdi? Asırların biriktirdiği ön yargılar ve kin kolay kolay geçmiyordu öyle. İki aileyi bir araya getirmek, boğazın iki yakasını birbirine bitiştirmek kadar akla sığmayacak bir işti. Ayrım sonu. Sayfa 313.